20. yüzyıl dünya tarihinin en kanlı devri oldu. İnsanlık bu dönemde ilk kez dünya savaşı kavramıyla karşılaştı. Birinci ve ikinci dünya savaşları geride toplam 65 milyon ölü bıraktı. Bunların yaklaşık yarısı savaşla hiçbir ilgisi olmayan sivil insanlardı. Küçük çocuklar, savunmasız kadınlar ve yaşlılar acımasızca katledildi. Peki dünya nasıl oldu da bu denli büyük bir cinnete sürüklenebildi? İnsanlar nasıl oldu da göz göre göre hem kendi milletlerini hem de diğerlerini bir kan dökme kuyusuna attılar? Bu vahşetin ardındaki felsefe neydi? Bu film size bu önemli sorunun cevabını anlatmaktadır. Savaş, tarihin en eski çağlarından beri var oldu. Siyasi ya da ekonomik çıkar çatışmaları insanları birbirleriyle kavgaya sürükledi. Silahlarla birlikte ordular da gelişti. Ve savaşlar da giderek daha büyük ve daha kanlı hale geldi. Ancak 20. yüzyıla kadar savaşlar hemen her zaman cephe savaşı şeklinde yaşanırdı. İki ordunun askerleri bir cephe üzerinde karşı karşıya gelir ve savaş bu eksen üzerinde geçerdi. Bu savaşlarda sadece askerler ölürdü. ...20. yüzyılda ise yeni bir savaş türü doğdu. Artık sadece askerler değil, tüm insanlık savaşın hedefi olacaktı. Hem de savaş sadece birkaç ülkeyi değil, tüm dünyayı avucunun içine alacaktı. Savaşlar, tarihin birçok döneminde toplumlara büyük acılar ve kayıplar yaşatmıştı. İnsanlığa gönderilmiş pek çok peygamber ve elçi, kavimlerini yeryüzünde karışıklık ve bozgunculuk çıkarmaya karşı uyarmışlardı. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Böylece dedi ki, "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin ve ahiret gününü umut edin ve yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın." Allah kan dökmeme konusunda İsrailoğullarından da elçileri vasıtasıyla söz almıştı. "Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın diye misak almıştık." 19. yüzyıl Avrupa'sı sömürgeciliğe dayanıyordu. İngiltere ve Fransa gibi büyük Avrupa devletleri dünyanın dört bir yanına yayılarak dev sömürge imparatorlukları kurmuşlardı. Siyasi birliğini geç sağlayan Almanya ise sonradan girdiği bu yarışta yükselmeye çalışıyordu. Çıkar ilişkileri 20. yüzyılın başında Avrupa'yı iki ayrı güç blokuna ayırdı. Bir tarafta İngiltere, Fransa ve Rusya, diğer tarafta ise Almanya ve Alman soylu Habsburg Hanedanı tarafından yönetilen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yer aldı. İki güç bloku arasında giderek gerginleşen ilişkiler 1914 yılındaki bir suikast ile patlak verdi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı olan Franz Ferdinand, bu imparatorluğun Balkanlardaki etkisini yok etmek isteyen Sırp milliyetçileri tarafından vurularak öldürüldü. Bu olayın ardından gelen karşılıklı savaş ilanları bir anda tüm Avrupa'yı savaşın içine çekti. Önce Avusturya, Macaristan, Sırbistan'a savaş ilan etti. Sırpların geleneksel müttefiki olan Rusya, Avusturya, Macaristan'a savaş açarak buna karşılık verdi. Almanya, İngiltere ve Fransa da birbiri ardına savaşa girdiler. Fitil ateşlenmişti. Savaşın öncesinde Alman Genelkurmay'ı bir plan yapmış ve ani bir saldırıyla Fransa'yı dize getirmeyi hesaplamıştı. Almanlar bu planı uygulamak için önce Belçika'ya girdiler ve ardından sınırdan geçerek Fransa'yı işgale giriştiler. Çabuk toparlanan Fransız ordusu Almanları Marne Nehri kıyısında durdurdu ve karşı saldırıya geçti. Her iki ordu da ağır kayıplar vermesine rağmen cephede bir ilerleme olmadı. Her iki taraf bombardımandan korunmak için siperlere sığındı. Aylar süren karşılıklı saldırılar sonucunda Fransızlar 400 bin asker yitirdi. Almanların can kaybı ise 350 bindi. Bu arada Birinci Dünya Savaşı'nın korkunç savaş stratejisi de belirlenmiş oluyordu. Siperler. Askerler gelecek yıllar boyunca bu siperlerin içinde kalacaklardı. Siperlerde yaşam çok zordu. Askerler sürekli devam eden düşman bombardımanı altında aylarca korku ve stres içinde yaşıyorlardı. Bombardıman sırasında ölenler uzun zaman siperde kalıyor, askerler arkadaşlarının parçalanmış cesetleriyle birlikte uyuyorlardı. Yağmur yağdığındaysa tüm siper çamurla doluyordu. Birinci Dünya Savaşı'na katılan 20 milyondan fazla asker, 4 yıla yakın bir süre bu siperlerde acı çekti. Çoğu da burada öldü. 1914 yılındaki Alman saldırısıyla kurulan Batı cephesi ilk birkaç haftadan sonra kilitlendi. Karşılıklı siperlere sığınan ordular birbirlerine sadece birkaç yüz metre mesafede kapana kısıldılar. Bu kapanı açmak için yapılan her saldırı korkunç can kayıplarıyla sonuçlanacaktı. ...1916 yılı başında Almanlar kilitlenen Batı cephesini yarmak için yeni bir plan geliştirdiler. Fransızların gururu sayılan Verdun kentine ani bir saldırı başlatacaklardı. Saldırının amacı savaşı kazanmak değil, Fransızlara çok ağır can kayıpları verdirmek ve dirençlerini kırmaktı. Alman General Falkenhayn, bir Alman askerine karşılık 3 Fransız askerinin öleceğini hesaplamıştı. Saldırı 21 Şubat'ta başladı. Alman komutanlar askerlerine siperlerden dışarı emrini verdiler. Ancak siperden çıkan her asker ortalama 1 dakika içinde ölüyordu. Aylar süren savaşa rağmen Almanlar Verdun'u alamadılar. İki taraftan toplam 1 milyona yakın asker öldü. Cephe hattı ise sadece 12 kilometre geriye kaydı. 12 kilometre için 1 milyon kişi can vermişti. Almanların Verdun saldırısına İngilizler son muharebesiyle yanıt verdiler. Bu saldırı için İngiltere'nin tüm sanayi seferber edilerek yüz binlerce top mermisi üretildi. General Douglas Haig, İngiliz ordusunun önce bir hafta boyunca kesintisiz bombardıman yapmasını, sonra da piyadelerle saldırıya geçmesini planlamıştı. Haig'e göre sadece ilk günde 14 kilometre ilerleme kat edilecek ve Alman hatları bir hafta içinde tamamen yarılacaktı. Saldırı 1 Haziran'da başladı. İngiliz topçuları bir hafta boyunca Alman hatlarını aralıksız dövdü. Ve bir haftanın sonunda İngiliz subaylar askerlerine siperlerden dışarı emrini verdiler. Ancak bombardıman Alman birliklerini sanıldığı gibi yok edememiş, kazdıkları derin siperlerde beklemişlerdi. İngilizler ilerlerken Alman makinalıları ateşe başladı. Savaşın sadece ilk birkaç saati içinde tam 20 bin İngiliz askeri öldü. Gece karardığında iki cephe arasındaki bölge on binlerce ölüyle ve geriye sürüklenmeye çalışan yaralılarla doluydu. Son muharebesi General Haig'in iki haftalık planının aksine tam 5 ay sürdü. Generaller askerlerini ısrarla ve defalarca ölüme gönderdiler. Savaş sonunda her iki taraftan toplam 900 bin kişi kaybedilmişti. Cephe ise sadece 11 kilometre kaydı. 11 kilometre için 900 bin can verilmişti. Birinci Dünya Savaşı boyunca her iki tarafta daha pek çok saldırı düzenledi. Bunların hepsi katliamdan başka bir şey değildi. Belçika'nın Ypres adlı kasabasında 3 kez üst üste savaş yapıldı. Sadece üçüncüsünün bilançosu 500 bin ölüydü. Her saldırının sonucu aynıydı. Sadece birkaç kilometre ilerlemek için, yani bir hiç uğruna verilen yüz binlerce ölü. Hiçbir haklı ve meşru nedene dayanmayan bu korkunç savaş boyunca sayısız masum insan katledildi. Bir o kadar da insan evinden barkından oldu. Ailesini ve yakınlarını kaybetti. Belli ideolojik çevrelerin siyasi ihtirasları ve çıkar arayışları bu kitlesel felaketin ve bozgunun en önemli nedeniydi. İnkar edenlerin dünya hırsından kaynaklanan bozgunculuk, Allah'ın Kur'an'da insanlara men ettiği çok büyük bir zulümdür. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, Kur'an ayetlerinde şöyle yasaklanmaktadır. Düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Ona korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Birinci Dünya Savaşı pek çok ilke sahne oldu. Bunların biri, silahların sadece orduları değil, sivilleri de hedef almasıydı. Dünyada sivil yerleşim birimlerine yönelik ilk bombardıman, Alman zeplinlerinin 1915 yılında İngiltere'ye saldırmasıyla başladı. Zeplinlerden atılan bombalar, pek çok masumun hayatına mal oldu. Öte yandan da U-Boot adı verilen Alman denizaltıları Atlantik Okyanusu'ndaki sivil gemileri vurmaya başladı. O dönemde dünyanın en büyük transatlantiği olan Lusitania gemisi 7 Mayıs 1915 günü İrlanda açıklarında bir U-Boot saldırısıyla batırıldı. Üzerindeki 2000'e yakın yolcudan 1195'i boğuldu. Savaşın getirdiği bir başka felaket, kimyasal silahlardı. 1915'te önce Fransızlar, sonra da Almanlar tarafından kullanılmaya başlanan zehirli gazlar, binlerce askerin korkunç acılar çekerek ölmesine sebep oldu. Pek çok asker de gazın etkisiyle kör oldu. Ordular, zehirli gaza karşı önlem olarak gaz maskeleri kullanmaya başladılar. Gaz maskeleri sadece askerlere değil, sivillere de veriliyordu. Çünkü zehirli gazlar sadece askerleri değil, sivilleri de tehdit ediyordu. Küçük çocukları bile. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biri de Çanakkale'de yaşandı. İngiliz ve Fransız donanmaları Osmanlı savunma hatlarını yararak Karadeniz'e varmak için saldırıya geçtiler. Ancak dünyanın bu en büyük donanması Türk topçusu karşısında boyun eğmek zorunda kaldı. Deniz Savaşı'nın yenilgiyle sona ermesinin üzerine İngilizler Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaptılar. Ancak efsanevi bir cesaret ve kahramanlıkla savaşan Türk ordusu bu saldırıyı da püskürttü. Aylar süren çatışmaların ardından İngilizler Çanakkale'den çekilmek zorunda kaldı. ...250 bin Türk askeri şehit olmuştu. Bir o kadar da İngiliz ve Anzak askeri ölmüştü. Birinci Dünya Savaşı, İngiliz, Fransız ve Alman ordularının 4 yıl boyunca süren umutsuz saldırılarının ardından 1918 yılında sona erdi. Ancak 11. ayın 11. gününde saat 11'de ilan edilen barış hiç kimseye kalıcı bir mutluluk getirmeyecekti. Müzik yüz binlerce asker sakat kaldı. Dahası çamur, pislik ve ölüm dolu siperlerde 4 yıl boyunca kalmış olan askerlerin çoğu savaşın psikolojik etkisinden kurtulamadı. Bomba şoku denen ve savaş gazileri arasında çok yaygın görülen bir travma, hastaların şiddetli korku ve titreme nöbetleri geçirmesine sebep oluyordu. 4 yıl boyunca her gün yaşadıkları bomba korkusu belleklerine silinmeyecek biçimde kazınmıştı. Bazı hastalar için sadece bomba kelimesinin söylenmesi bile korkuya kapılıp saklanmalarına yeterli oluyordu. Bazı askerlerse savaştan yıllar sonra bile bir üniforma gördüklerinde dehşete kapılıyorlardı. Savaşın izi bazı askerlerin sadece ruhuna değil vücuduna da işlemişti. On binlerce asker kollarını ve bacaklarını savaş meydanında yitirdi. Gözü, burnu veya çenesi parçalanan o kadar çok asker vardı ki Avrupa kentlerinde bu insanların kullanımı için özel maskeler üretilmeye başlandı. Birinci Dünya Savaşı'nın korkunç acıları sanata da yansıdı. Savaş sonrası dönemdeki sanat eserlerinde korku, acı ve cinnet temaları hakimdi. Bu eserler sadece onları çizen sanatçıların değil, tüm bir jenerasyonun ruh halini yansıtıyordu. Savaşın acılarını en derinden yaşayan bu jenerasyona kayıp nesil adı verilecekti. Buraya kadar izlediğimiz gibi savaş, kişilere ve toplumlara hiçbir fayda ve kazanç sağlamayan dev bir zulüm sektörüdür. İnsanlara maddi ve manevi büyük acılar ve sıkıntılar yaşatan, kapanması zor, derin yaralar açan sosyal bir felakettir. Allah'ın insanlara emri ise yeryüzünde savaşı değil, barışı hakim kılmalarıdır. İyilik yapanlar ve bozgunculuk yapmaktan kaçınanlarsa Kur'an'da şöyle müjdelenirler. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere kılarız. Sonuç takva sahiplerinindir. Yoksa biz iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi mi tutacağız? Peki tüm Avrupa'yı kan gölüne çeviren böyle bir felaket neden yaşanmıştı? Büyük ülkelerin liderleri kendi milletlerini böylesine anlamsız ve kör bir ölüm kuyusuna niçin atmışlardı? Bu vahşetin nedeni, savaş öncesi Avrupa'da pek çok insanın savaşı son derece yararlı ve hatta gerekli görmesiydi. Savaş ilan edildiğinde her ülkede kitleler bunu sevinç ve coşkuyla karşılamıştı. liderler askerlerini cepheye sürmekten büyük bir gurur duymuştu. Bu büyük yanılgılarının en büyük nedeni ise sosyal Darwinizm denilen kavrama inanmalarıydı. Amerikalı tarihçi Thomas Knapp bu konuyu şöyle açıklar.
The war itself was not a surprise. It had been in fact anticipated in wide European circles in the decade or so before 1914. There's even a fair amount of evidence to show that the number of Europeans on all sides welcomed the war. War was to be a cleansing, exciting, rejuvenating. Educational systems in most European countries were shot through with a kind of social Darwinist competitive mentality in which war was seen as exhilarating and ennobling.
Sosyal Darwinizm, Darwin'in evrim teorisinin toplumlara uyarlanmasıydı. Darwin sonradan pek çok delille çürüyecek olan teorisinde doğadaki tüm canlıların amansız bir yaşam mücadelesi sürdürdüklerini iddia etmişti. İnsanın da gelişmiş bir hayvan türü olduğunu ve çatışma yoluyla ilerlediğini savunmuştu. O devrin ilkel bilim düzeyi içinde çoğu insana bilimsel bir gerçek gibi görünen bu yanlış teori, diğer pek çok toplumsal felaket gibi Birinci Dünya Savaşı'nın da ideolojik zeminini oluşturdu. Dünya Savaşı'nı çıkaran Avrupa liderlerinin günlüklerine ve özel yazışmalarına bakıldığında, sosyal Darwinizmin etkisi daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu liderler, Allah'ın insanlara emrettiği şefkat ve merhamete dayalı güzel ahlakı reddetmiş ve bunun yerine sosyal Darwinizmi benimsemiştir. Örneğin Avusturya Macaristan'ın başkomutanı General von Hötzendorf, savaştan sonraki anılarını şöyle yazmıştır.
İnsan sevgisini ön plana çıkaran dinler, bazen insanoğlunun yaşam mücadelesini zayıflatabilirler. Ama bu mücadele dünyanın itici gücüdür. Dünya Savaşı'nın büyük felaketi bu büyük prensiple tam bir uyum içinde gerçekleşmiştir. Savaş doğanın bir kuralıdır.
Dünya Savaşı generallerinden Friedrich von Bernandi ise savaşla doğadaki sözde evrim yasaları arasındaki bağlantıyı şöyle kuruyordu.
Savaş biyolojik bir gereksinmedir. Doğadaki canlıların çatışması kadar gereklidir. Biyolojik yönden yerinde sonuçlar verir. Çünkü bu sonuçlar varlıkların temel özellikleriyle ilgilidir.
Kısacası Birinci Dünya Savaşı, savaşmayı, kan dökmeyi, acı çekmeyi ve çektirmeyi doğa kanunu sanan Avrupalı yöneticilerin yüzünden çıkmıştır. Tüm bu kuşağı bu yanlış fikirlerle yıkıma sürükleyen ideolojik kaynaksa Darwin'in evrim teorisidir. Savaşın perde arkası aralandığında Darwin'in karanlık portresi görünmektedir. Oysa gerçekte insan, Darwinizmin öne sürdüğü gibi çatışmak için yaşayan bir hayvan türü değildir. Kur'an'da Allah'ın yeryüzünde savaş ve bozgunculuk çıkaranlar hakkındaki hükmü ise şöyle açıklanmaktadır. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. İnsanı Allah yaratmış, ona tüm canlılardan ayrı bir ruh vermiş ve güzel ahlakı emretmiştir. Allah'ın insanlar için seçtiği bu ahlak, sevgiyi, kardeşliği, merhameti ve barışı gerektirir. İnsanlar ancak bu çağrıya uydukları takdirde dünyaya barış ve huzur gelebilir. bir Kur'an ayetinde tüm insanlığı barış ve kurtuluşa eriştirecek olan bir ilahi emir şöyle açıklanır. Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Birinci Dünya Savaşı, çatışmayı ve kan dökmeyi doğanın vazgeçilmez yasası zanneden bir felsefenin ürünüydü. Savaş bitti ama bu felsefe yaşamaya devam etti. Yaşadığı içinde savaşın hemen ardından daha büyük ve korkunç bir savaşın ağlarını örmeye başladı. Bu yeni tehlikenin merkezi ise Almanya'ydı. Birinci Dünya Savaşı'na son veren Versay Barışı, Almanya'ya çok ağır bir ekonomik tazminat dayatmıştı. Zaten savaşın yıkıntıları içinde olan Almanya, büyük bir ekonomik krize sürüklendi. Bir taraftan da farklı siyasi gruplar arasında kanlı çatışmalar başladı. Bu karmaşa ortamı içinde fanatik bir siyasi akım giderek yükseldi. Bu Hitler'in önderliğindeki Nazi Partisi'ydi. Nazizm gerçekte sosyal Darwinizmin bir yorumundan başka bir şey değildi. Hitler, Darwin'in teorisinin temeli olan ırklar arasındaki yaşam mücadelesi fikrini aynen benimsemişti. Hitler'e göre Almanların mensup olduğu Ari ırk, sözde evrim sürecinin en üst basamağındaydı ve diğer ırkları yönetme hakkına sahipti. Bunun gerçekleştirilmesinin tek yoluysa yeni bir savaştı. Almanya'nın tüm dünyaya hakim olmasıyla sonuçlanacak bir savaş. Başta ise yine zalim ve gözünü iktidar hırsı bürümüş idareciler vardı. İnkarcı ve zalim yöneticilerin durumu Kur'an'da şöyle açıklanmaktadır. O, iş başına geçti mi, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Demek, iş başına gelip yönetimi ele alırsanız, hemen yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarınızı koparıp parçalayacaksınız, öyle mi? Nazizm, 1939 yılında yeni bir dünya savaşını başlattı. Nazi orduları ani bir saldırıyla Polonya'yı işgale girişti. Almanya sadece 3 hafta içinde Polonya'yı dize getirdi. Başkent Varşova, Alman uçakları tarafından acımasızca bombalanırken pek çok sivil can verdi. Tüm dünya bir sonraki hedefin ne olacağını bekliyordu. Alman Genelkurmayı ise bu yeni saldırıların planını yapıyordu. Bu arada bir başka totaliter güç savaşa adım attı. Bu, Stalin'in kanlı diktasıyla yönetilen Sovyetler Birliği'ydi. Ağustos 1939'da Stalin Hitler'le saldırmazlık paktı imzaladı. Polonya'yı paylaşmak için anlaştılar. Ancak Stalin bununla yetinmedi. Kızıl Ordu ani bir saldırıyla Latvia, Estonya ve Litvanya'yı işgal etti. Sonra da kuzeye yönelerek Finlandiya'yı işgale başladı. Bu işgal 270 bin kişinin hayatına mal olacaktı. Nisan 1940'da Hitler'in birlikleri yeni bir saldırı başlattılar ve sırasıyla Danimarka, Norveç, Belçika ve Hollanda'yı işgal ettiler. Mayıs 1940'da ise Alman orduları Belçika üzerinden Fransa'ya girdi. On binlerce sivil insan Nazi vahşetinden korkarak kaçmaya başladı. ...13 Haziran'da Alman orduları Paris sokaklarına varmıştı. Hitler, Eiffel Kulesi'nin önünde kameralara poz verdi. Almanya ilerleyen aylarda Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan'ı da işgal etti. Tüm Avrupa, Hitler ve müttefiklerinin çizmesi altındaydı. Almanya'nın en büyük işgal planı ise Rusya'ya karşıydı. Barbarossa Operasyonu adı verilen bu işgal, 22 Haziran 1941'deki ani bir saldırıyla başladı. Hızla ilerleyen Alman ordusu 12 haftada Kiev'i ele geçirdi. Bir ay kadar sonra ise Moskova yakınlarına kadar ilerledi. Bundan sonraki 3 yılda Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında korkunç bir savaş yaşandı. Tarihin en kanlı savaşı olan bu çatışma 30 milyondan fazla insanın yaşamına mal oldu. Ve bu savaşın her iki tarafı, yani Nazizm ve Komünizm, insanlığa karşı korkunç suçlar işledi. Sonuç olarak, savaşta çarpışan ideolojiler, hiçbir ahlaki ve insani ilke tanımadan, sırf kendi dünyevi çıkar ve beklentilerini gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Bu uğurda milyonlarca insanın katledilmesine de acımasızca göz yumuyorlardı. Böyle hiçbir sınır tanımadan her türlü zulüm ve bozgunculuğu meşru görenlere yandaş ve destekçi olmak, bunlara tabi olmak Kur'an'da kesin olarak yasaklanmıştır. Ve ölçüsüzce davrananların emrine itaat etmeyin. Ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor ve dirlik düzenlik kurmuyorlar. İkinci Dünya Savaşı, gerçekte bir savaştan da öte, katliam ve soykırım girişimiydi. Bunun temelinde Hitler'in yaşama alanı politikası adı verilen ırkçı teorisi yatıyordu. Hitler, Almanya'nın Alman milletine yeterli bir toprak oluşturmadığını, Ari ırkın burada sıkıştığını ileri sürmüştü. Ona göre Doğu ülkelerinin toprakları ele geçirilmeli ve Almanlar için yaşam alanı haline getirilmeliydi. Bu topraklardaki on milyonlarca masum insansa acımasızca katledilecekti. Bu nedenle Nazi orduları Doğu Avrupa'da işgal ettikleri her bölgede kitle katliamları yürüttüler. Özellikle de Nazilerin sözde aşağı ırk olarak gördükleri Yahudiler, Çingeneler, Polonyalılar ve Slavlara karşı akıl almaz bir vahşet yürütüldü. Nazilerin katliam için kurdukları özel SS birlikleri tüm işgal bölgelerinde, başta Yahudiler olmak üzere hedef alınan grupları bulup öldürmeye başladılar. Nazilerin işgal ettiği her bölge, acımasızca katledilmiş masumların cesetleri ve onlar için gözyaşı döken zavallı insanlarla doldu. Din adamları ve ibadethaneler Nazilerin başlıca hedefleri arasındaydı. Geçtikleri her yerde kiliseleri yakıp yıktılar, dindar insanları katlettiler. Nazi vahşetinin asıl uygulama alanı ise toplama kampları oldu. Yahudiler, Çingeneler, savaş esirleri, Katolik din adamları gibi farklı grupların birer köle gibi çalıştırıldıkları bu kamplar 1942 yılında birer insan mezbahasına dönüştü. İnsanları topluca katletmek için özel olarak dizayn edilen sistemlerle milyonlarca masum erkek, kadın ve çocuk vahşice öldürüldü. Savaşın sonlarında bu kampları kurtaran müttefikler on binlerce ceset ve neredeyse ceset haline gelmiş zavallı tutsaklarla karşılaştılar. Nazi toplama kamplarında toplam 11 milyon suçsuz insan öldürüldü. Nazilerin savaşı kaybedeceği 1943 yılından itibaren belli oldu. Sovyet birlikleri Hitler'in ordularını Stalingrad'da büyük bir bozguna uğrattı. Almanlar Stalingrad'ın ardından Kursk bölgesinde yaşanan ve tarihin en büyük tank savaşı olarak bilinen muharebeyi de kaybettiler. Artık çöküş kaçınılmazdı. Ancak Naziler geriye çekilirken kan dökmeye devam ettiler. Hitler'in emri üzerine çekildikleri her yeri yakıp yıktılar ve sivilleri katliamdan geçirdiler. Alman ordularının ardında bir hiç uğruna katledilmiş milyonlarca insan ve bu insanlar için ağlayan gözü yaşlı kadınlar ve çocuklar kaldı. Müttefik orduları Berlin'e ulaştıklarında Nazizmin çöküşü de belgelenmiş oluyordu. Ancak Berlin'e ulaşan Kızıl Ordu birlikleri bir başka vahşet ideolojisinin temsilcisiydiler. Nitekim Stalin'in ve Kızıl Ordu'nun zulüm konusunda Hitler'in gerisinde kalmadığı ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktı. Stalin'in toplama kamplarında da en az Hitler'in kamplarındaki kadar masum insan öldü. Stalin'in işgal ettiği bölgelerde de Hitler'inkine benzer katliamlar gerçekleştirildi. Ve İkinci Dünya Savaşı denen cinnet tam 55 milyon insanın hayatına mal oldu. Yeryüzü bir kez daha şeytani bir kan dökme ayinine sahne olmuştu. Oysa Allah insanlara şeytanın yolunu değil, barış ve güvenlik yolunu izlemeyi emretmektedir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan iki büyük dünya savaşı insanlık için önemli dersler barındırmaktadır. Her iki trajedi de göstermektedir ki savaş sadece ülkeler arasındaki çıkar çatışmalarının bir sonucu değildir. Çünkü çıkar çatışmaları diplomasi yoluyla da çözülebilir. Savaşı başlatan asıl neden buna karar veren insanların ideolojisidir. Savaşmayı, kan dökmeyi ve acı çektirmeyi insan doğasının bir parçası olarak gören bir ideoloji vardır. Ve vahşetin asıl kaynağı da budur. Bu ideoloji sosyal Darwinizm'dir. Yani insanların tesadüfen ortaya çıkmış bir hayvan türü olduğu ve ancak çatışarak gelişecekleri yönündeki batıl inançtır. Birinci Dünya Savaşı, sosyal Darwinist fikirlerini açıkça ifade eden Avrupalı liderlerin eseridir. İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük sorumluları da yine koyu birer sosyal Darwinist'tir. Hitler, hem ırkçı ideolojisini hem de çatışmaya olan inancını Darwinizm'den almıştı. Kavgam adlı ünlü kitabının ismi, Darwin'in yaşam kavgası kavramından devşirmeydi. Mussolini gazetecilik yaptığı gençlik yıllarında Darwin için 19. yüzyılın en büyük düşünürü diyecek kadar koyu bir evrimciydi. Diktatörlüğü döneminde ise aynı ideolojiyi korumuş ve savaşın sözde bir evrim yasası olduğunu savunmuştu. Stalin çocukluğunda rahiplik eğitimi almasına rağmen Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını okuyarak ateist olmuştu. Kanlı iktidarı boyunca da Darwin'in ve hatta ondan bile daha ilkel bir evrimci olan Lamarck'ın teorilerini Rusya'ya empoze etti. İnsanlara evrim teorisi uyarınca hayvan sürüleri olarak gören bu diktatörler için kan dökmek doğal bir biyolojik işlemdi. Cinayetlerinin ardında sosyal Darwinizme olan inançları yatıyordu. sosyal Darwinizm yaşadığı sürece insanlık huzur bulamayacaktır. Bu ideoloji, bireyleri, toplumları, milletleri ve hatta medeniyetleri sürekli çatışmaya davet etmektedir. Sosyal Darwinizme göre zaten insanların var olma amacı budur. Oysa gerçek çok farklıdır. İnsan çatışmak için değil, Allah'a kulluk etmek ve onun öğrettiği ahlaka göre yaşamak için vardır. Bu ahlaksa sevgiyi, merhameti, bağışlamayı ve barışı gerektirir. İnsanlar bunu anladıklarında dünyaya savaş ve gözyaşı değil, barış ve mutluluk egemen olacaktır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi, Allah barış yurduna çağırır ve kimi dilerse dosdoğru yola yöneltip iletir. İman edenler, Kur'an ahlakını yaşamada ve yaymada, dostluk, kardeşlik ve dayanışma içinde olmadıkları takdirde, yeryüzünde fitne ve bozgunculuk eksik olmayacaktır. Bu önemli gerçek, bir Kur'an ayetinde şöyle haber verilmektedir. İnkar edenler, birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz bunu yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur.